Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Why Greatness Cannot Be Planned. Yapay zeka araştırmacıları Kenneth O. Stanley ve Joel Lehman tarafından yazılmış, yaratıcı keşif ve hedef belirleme anlayışını sorgulayan bir fikir kitabıdır. Kitabın temel iddiası, açık ve ölçülebilir hedeflerin her durumda yararlı olmadığıdır. Özellikle yolun bilinmediği, sonucun henüz tasarlanamadığı büyük bilimsel, teknolojik ve sanatsal sorunlarda hedefe doğrudan odaklanmak keşfi engelleyebilir. Yazarlar bu durumu amaç paradoksu olarak adlandırır. Bir hedefe benzemeyen ara sonuçlar, aslında o hedefe ulaşmak için zorunlu basamaklar olabilir. Bu görüşü yapay zeka deneyleri, evrim fikri ve Pitchbreeder adlı ortaklaşa görüntü üretim sistemi üzerinden incelerler. Kitap, plansızlık övgüsü ya da her hedefi bırakma çağrısı değildir. Daha çok, karmaşık belirsizliklerde keşif için ayrı bir çalışma biçimine ihtiyaç olduğunu savunur. Bu nedenle eser, yönetim tavsiyelerinden çok yeniliğin nasıl ortaya çıktığına dair araştırma temelli ve tartışmacı bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak amaç paradoksu, hedefe kilitlenmenin yarattığı kör nokta. Kitabın en ayırt edici fikri, büyük bir hedefi açıkça tanımlamanın ona ulaşmayı bazen zorlaştırabileceğidir. Bu, hedeflerin bütünüyle değersiz olduğu anlamına gelmez. Bir depoya giden yolu bulmak, bütçe tutturmak ya da bilinen bir üretim sürecini iyileştirmek gibi durumlarda amaçlar etkili olabilir. Ancak bilinmeyen bir teknoloji, özgün bir bilimsel yöntem ya da henüz var olmayan bir yaratıcı biçim söz konusuysa, hangi hamlelerin değerli olduğu baştan bilinmez. Amaç paradoksu burada ortaya çıkar. Ölçüm sistemi yalnızca nihai sonuca benzeyen denemeleri ödüllendirir. Sonuçla ilk bakışta ilgisiz görünen ama daha sonra belirleyici hale gelen ara buluşları başarısız sayabilir. Yazarların itirazı, insanların hedef koymasına değil, her keşif problemini ölçülebilir bir optimizasyon problemi gibi ele almasına yöneliktir. Bir kurum yalnızca kısa vadeli göstergelere göre kaynak dağıtırsa, mevcut performansı küçük adımlarla artıran çalışmaları seçme eğilimine girer. Buna karşılık yeni bir yöntem başlangıçta daha zayıf görünebilir, fakat sonraki araştırmalar için yeni imkanlar yaratabilir. Kitap, değerlendirmede yalnızca hedefe yakınlığı değil, bulunan şeyin yeni sorular, araçlar ve yönler açma kapasitesini de hesaba katmayı önerir. İkinci olarak, basamak taşları, görünmeyen yolu keşfetmenin temel birimi Stanley ve Lehman. İdealı sonuçlara giden yolun çoğu zaman önceden çizilemeyeceğini basamak taşı kavramıyla açıklar. Bir gölü geçerken bütün taşları aynı anda görememek gibi, araştırmacı da yalnızca bulunduğu noktadan ulaşabileceği yakın olasılıkları görebilir. Nihai hedef çok uzaktaysa, aradaki zorunlu keşiflerin ne olacağını kimse güvenilir biçimde tahmin edemez. Bu nedenle bir ara sonucun değeri yalnızca son hedefe ne kadar benzediğiyle belirlenemez. Değerli bir basamak taşı, başka insanların ya da sonraki çalışmaların üzerinde yeni denemeler yapabileceği bir imkan yaratır. Kitaptaki Pitchbreeder örneği bu mantığı somutlaştırır. Katılımcılar belirli bir resme ulaşmaya çalışmak yerine, ilginç buldukları görüntüleri geliştirip paylaşırlar. Daha sonra başka katılımcılar bu görüntüleri başlangıç noktası olarak kullanabilir. Böylece tek kişinin doğrudan tasarlamayacağı karmaşık biçimler, birikimli seçimlerle ortaya çıkar. Bu yaklaşım temel araştırma için de önemlidir. İlk anda pratik kullanım göstermeyen bir teknik, malzeme ya da gözlem ileride başka bir alanın çözüm yolunu oluşturabilir. Kitap her denemenin yararlı olduğunu iddia etmez. Asıl ölçüt bulgunun yeni ve üretken bir araştırma alanı açıp açmadığıdır. Üçüncü olarak yenilik araması. Benzerlik yerine farklılığı ödüllendiren yöntem yenilik araması, kitabın yapay zeka araştırmalarından doğan yöntemsel önerisidir. Klasik optimizasyonda algoritma, önceden belirlenmiş bir puanı en yükseğe çıkarmaya çalışır. Yenilik aramasında ise sistem, daha önce karşılaşılmamış davranışlar üretmeye yönelir. Amaç, hedefe en yakın görünen seçeneği hemen bulmak değil, olasılıklar alanını anlamlı biçimde genişletmektir. Yazarlar, karmaşık arama problemlerinde hedef fonksiyonunun yanıltıcı olabileceğini vurgular. Örneğin, bir robotun daha uzağa yürümesi hedeflendiğinde, İlk yararlı davranış doğrudan düzgün yürümek olmayabilir. Sallanma, düşme, dönme ya da farklı denge hareketleri. Daha sonra yürüyüşe katkı sağlayacak mekanizmaları ortaya çıkarabilir. Hedefe göre puanlama, bu davranışları erken aşamada eleyebilir. Yenilik araması ise alışılmadık davranışlara yer açar ve aynı başarısız patikalara tekrar tekrar yönelmeyi azaltabilir. Bununla birlikte kitap, yeniliğin tek başına yeterli olduğunu söylemez. Tamamen rastgele üretim, anlamlı keşif sağlamaz. Yenilik, geçmiş denemelerden ayrışma yoluyla seçilir ve araştırma ortamının sınırları içinde işler. Pratik ders, her projede ölçülebilir sonuçlardan vazgeçmek değildir. Belirsiz alanlarda, hedef odaklı çalışmaların yanına bilinçli olarak keşif odaklı süreçler koymaktır. Dördüncü olarak, evrim örneği. Tasarımsız karmaşıklığın nasıl birikebildiğini gösterir. Kitap, evrimi önceden tasarlanmış üstün bir sonuca ilerleyen süreç gibi yorumlamaya karşı çıkar. Evrimsel değişimlerin gelecekte insanı, zekayı ya da belirli bir ideal canlıyı üretmek gibi bir hedefi yoktur. Canlıların hayatta kalması ve çoğalması, hangi değişimlerin sürüp yayılabileceğini sınırlayan bir seçilim koşulu oluşturur. Buna rağmen süreç, uzun zaman içinde son derece karmaşık yapıların ve beklenmedik uyumların oluşmasına yol açabilir. Stanley ve Lehman bu örneği, yenilik aramasının mantığını açıklamak için kullanır. Evrimde ortaya çıkan bir özellik, ilk işlevinden farklı bir bağlamda daha sonra önemli hale gelebilir. Dolayısıyla mevcut faydaya dair dar bir ölçüm, gelecekteki olasılıkları tam olarak yakalayamaz. Kitabın çıkarımı, insan kurumlarının biyolojiyi olduğu gibi kopyalaması değildir. Evrim çok uzun zaman ölçeklerinde, büyük deneme çeşitliliğiyle işler ve doğal seçilim ciddi kayıplar içerir. İnsan araştırmaları ise etik, maliyet ve güvenlik sınırları taşır. Yine de evrim, merkezi bir plan olmadan da karmaşıklığın birikebildiğini gösteren güçlü bir düşünce aracıdır. Bu bakış, yeniliği tek bir büyük tasarımın sonucu saymak yerine, korunabilen ve üzerine ekleme yapılabilen beklenmedik değişimlerin tarihi olarak görmeye yardım eder. Son olarak, bilim ve kurumlarda ölçüm baskısı, üretken sapmaları görünmez kılabilir, kitabın daha geniş eleştirisi. Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirmede kullanılan değerlendirme alışkanlıklarına yönelir. Araştırma projeleri çoğu zaman önceden beklenen sonuç, yayın ölçütü, kıyaslama testi ya da kısa vadeli verim üzerinden savunulur. Bu düzen hesap verebilirlik sağlar fakat aynı zamanda alışılmadık fikirlerin gelişmesini zorlaştırabilir. Yazarlar özellikle yapay zeka alanında. Yeni bir yöntemin ilk aşamada yerleşik bir kıyaslamada en iyi sonucu vermemesi nedeniyle göz ardı edilebileceğine dikkat çeker. Oysa bu yöntem, daha sonra farklı bir sorunu çözmeye yarayacak bir kavram veya araç olabilir. Bu eleştiri, standartları ve titizliği reddetmez. Kanıt, karşılaştırma ve eleştirel inceleme bilim için gereklidir. Sorun, bunların yalnızca hedefe, anlık yakınlığı ölçen filtrelere dönüşmesidir. Kitabın kurumsal sonucu, tüm kaynakları serbest denemelere ayırmak değildir. Daha dengeli bir portföy önerir. Bir bölüm, açık hedeflere ve doğrulanabilir teslimlere hizmet ederken, başka bir bölüm ilginç fakat sonucu belirsiz araştırmaları sürdürebilmelidir. Türkiye gibi üniversite, teknopark ve kamu destekli araştırmanın ölçülebilir çıktı, baskısı taşıdığı ortamlarda da bu ayrım önemlidir. Başlangıçta kullanışsız görünen temel çalışmaların korunması, uzun vadeli bilgi üretimi için gerekli olabilir. Sonuç olarak, why greatness cannot be planned? Özellikle araştırmacılar, ürün geliştiriciler, girişimciler, tasarımcılar ve belirsiz problemlerde çalışan yöneticiler için anlamlı bir kitaptır. Bunun yanında, hedef belirleme dilinin hayatın her alanına uygulandığını düşünen okurlar için de güçlü bir zihinsel itiraz sunar. Okardan hedeflerini tümüyle terk etmesini istemez. Bunun yerine hangi problemlerin açık hedeflerle çözülebileceğini, hangilerinin ise keşif, deneme ve beklenmedik ara sonuçlar gerektirdiğini ayırt etmesini ister. Pratik yararı, projeleri yalnızca sonuca göre değil, yeni imkanlar açıp açmadığına göre de değerlendirmeye başlamaktır. Entelektüel yararı ise, ilerlemeyi düz bir yol olarak düşünme alışkanlığını sorgulatmasıdır. Bu yönüyle kitap, genel başarı reçeteleri veren kişisel gelişim eserlerinden belirgin biçimde ayrılır. Savını soyut bir ilham diliyle değil, yapay zeka deneyleri, evrimsel süreçler ve açık uçlu keşif mantığı üzerinden kurar. Benzer yaratıcılık kitapları çoğu zaman daha iyi fikir üretme tekniklerine odaklanırken, bu eser fikirlerin seçilme ve elenme sistemlerini tartışır. Güçlü yanı, ölçümün ve hedeflerin faydalı olduğu durumları tümden inkar etmeden onların sınırlarını göstermesidir. Sınırı da nettir. Yüksek belirsizlikte keşif için verilen ilke günlük sorumlulukların tümüne otomatik olarak uygulanamaz. Yine de kitap, yeniliğin çoğu zaman planın dışında başlayan basamak taşlarıyla ilerlediğini düşünmek için kalıcı ve özgün bir çerçeve sağlar. Destek olmak isterseniz Kenneth O. Stanley kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.